Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Bugün önümüzdeki yarım saat boyunca yine sizlere İslam Şehri'nden sesleneceğiz inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün de insanla kainat arasındaki münasebetin şifrelerini anlamaya, bunu anlamaya aslında insanla kainat arasındaki ilişkiyi, insanın ve kainatın mahiyetini anlamaya yönelik yine bir tefekkür, yine birkaç kelamla tefekkür yolculuğu yapma gayreti içinde olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, öncelikle belirtmek gerekiyor ki Kur'an-ı Kerim yalnız insanlara değil, Allah'ın diğer yaratıklarına da sesleniyor. Allah'ın kendi mahlukları üzerine yemin ettiğine Kur'an-ı Kerim'in muhtelif birçok yerinde şahitlik ediyoruz. Güneşe, aya, yıldızlara, çeşitli meyvelere, bazı ayetlerde insanın dikkatini yaratılışta yansıyan inanmakta güçlük çekeceğimiz hikmetlere çekiyor Cenab-ı Mevla. Aynı şekilde İslam, insanın asli tabiatı olan fıtratına da hitap ediyor. Ağaç yapraklarına, dağların cephelerine ve yıldızlı göklere yazılmış o mesajı, o ilahi mesajı gün ışığına çıkartıyor. Hem Kur'an'daki ayetlere hem de tabiattaki görünen şeylere ayet denilmesinin ve her ikisini de aslında ayat kelimesiyle karşılanmasının ve her ikisine de Kur'an-ı Kerim'in delil gösterilmesinin temel sebebi bu. O bildiğimiz bir ayet var ki biz ayetlerimizi afak ve enfüste göstereceğiz ta ki hak onlara zahir olana kadar. Hak onlara gösterilene, görünene kadar. İslami bakış açısına göre dünya Allah tarafından yaratıldı ve onun tarafından da idare ediliyor. Ve elbette ona rücu edecek, ona dönecek tekrar. Hani inna lillahi ve inna ileyhi raciun, o raciun, ona dönecek, ona yönelecek yeniden. Onun tarafından idare ediliyor ve ona dönecek. Birçok ayette gördüğümüz bir şey var ki Cenab-ı Allah evvel ve ahir, hem baş hem de son. Batın ve zahir, görünen ve görünmeyen. Allah'ın kainatın kaynağı ve sonu, yani o literatürdeki karşılığıyla mebde'i ve me'adı olduğunu bildiriyor. Aynı zamanda her şeyin batını anlamıdır ve afaktaki ayetler yahut eşyanın afaki yönü de onun isim ve sıfatlarını yansıtır. Bilip gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz dünyanın tamamı Cenab-ı Allah tarafından yaratılmıştır. Şüphesiz Allah'ın yaratma fiili başlangıcı olmayan bir fiil ve yaratmaya da devam edecektir. Bu onun sıfatının gereği. Yaratması da devam edecektir. Bir sonu da yoktur başlangıcı olmadığı gibi. Allah'ın zatında bir değişim söz konusu olmayacaktır. Eğer bir son veya bir başlangıç verilebilseydi o zamana bağımlı olurdu ki bu bir değişikliğe sebep olacaktı. Elbette böyle bir değişikliğin söz konusu olmayacağını biliyoruz. Bütün bu nizam, bu kozmik nizamın bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu var. O Cenab-ı Allah'ın sıfatlarının, zatının aksine bu kozmik evrenin, bu nizamın bir başlangıcı olduğu gibi elbette bir de sonu var. Mebde-i ol emriyle, ol emri ilahisiyle neşet etti. Cenab-ı Allah ol dedi ve oldu ve yine ona dönecek. Bundan başka Allah Kur'an-ı Kerim'in hulkun cedid ifadesi, yeni yaratma bahsettiği, bu şekilde bahsettiği başka türden bir yaratış vücuda getirme kudretine de haiz. Müslüman bu sebeple daima çevresindeki dünyanın yaratılmış mahiyeti, yaratılış mahiyeti şuurunda olmak mecburiyetinde. Kainat bağımsız bir gerçeklik düzeni değil. O varoluşunun her anında Allah'ın yardımına, yaşatmasına muhtaç. Dahası kanunları, ahengi ve düzeni de Cenab-ı Allah'tan geliyor. Yaratılmış nizamın inanılmaz ahengi, birin kesret alemindeki tezahürüne, yani tevhidin bir yansımasıdır, diyor Seyyid Hüseyin Nasr. Diğer taraftan Müslüman tabiat kanunlarını adeta dünyanın kendisine ait bir varoluşsal bağımsızlığı varmışçasına, kendi başına işleyen bağımsız kanunlar olarak görmez. O bu kanunları hikmet-i ilahinin yansımaları ve onun iradesinin bir sonucu olarak telakki eder. İnsanın da biz birçok muhtelif programlarımızda bahsettiğimiz şey şuydu. İnsanın da en mühim hususiyeti irade sahibi olmasıdır. Kendi bağımsız bütün canlılardan ayıran insanı kendi bağımsız iradesinin olmasıdır. Ancak burada iradesini Cenab-ı Allah'ın iradesine ram ettiği müddetçe, ram etmesi durumunda kurtuluşa erecektir. Güneşin her sabah doğudan doğup batıdan batması ve yaratıkların havada uçup denizlerde yüzmesini murad eden Allah, çok sayıda ayetin tabi düzeni yöneten en derin kanunlara atıfta bulunması inanılmaz geliyor insana. Kur'an-ı Kerim insanın tabi dünya hakkındaki bilgisine karşı çıkmak bir yana, sürekli olarak insanı tabiatı incelemeye teşvik ediyor. Görmez misiniz, düşünmez misiniz gibi ifadelerle. Dünya hakkındaki bu bilginin daima Allah'ın ilmine hizmet etmesi gerektiğini ve daima dünyanın tamamen bağımsız olmayıp varlık, kanun, ahenk ve dönüşümlerinin Allah'a, yani her türlü varlığın kaynağına tekabül ettiğini, onu gösterdiğini, ona işaret ettiğini de kabul ediyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın Hazreti Adem'e isimleri öğrettiğini ve insana yaratılmış nizam üzerinde bekçilik, bu halifelik meselesinden sürekli bahsediyoruz. İnsanın halife olması meselesi. İşte bu nizam üzerine bekçilik aslında, nezaretçilik sorumluluğu, bu halifeliğin, bu kalfalığın kesinlikle o yaratıcının yerine, yaratıcının görevini ifa etme veya yaratıcının buradaki en baş temsilcisi olma falan değil. Bu bir nezaret, bu sevk ve idare görevidir insana. Bu insanın işte o iradeye ram olması, tevhid ilkesine bağımlı kalıp Cenab-ı Allah'ın iradesini yansıtması ve bu iradeye kendi iradesini ram etmesi şeklinde açıklanabilecek bir kelime veya bir kavram bu halifelik meselesi. Diğer taraftan işte bu insana nezaretçilik sorumluluğunun verildiğini söylüyoruz ve bunu söylemek suretiyle insana her şey üzerinde tasarruf gücünü verdiğini gösteriyor. Bir tasarruf gücü. Tesir ya da tabiata boyun eğdirilmesi, bencilce ve körü körüne bir fetih ve tabiata egemen olma anlamında değildir bu tasarruf gücü. Tasarruftan kastımız işte sarf kelimesi, sarf kökenine de indiğimizde yine sevk ve idarenin yapılması ama belli bir ölçü içerisinde bu sevk ve idarenin yapılmasına işaret eder tasarruf kavramı. Şimdi o kıymetli dinleyiciler, tabiatla uyum içinde yaşamak, tabiatta Allah'ın hikmetini görmek ve iyi bir Müslüman olarak yaşayan ve yaratıcısına dönecek olan insanın nihai hedefine uygun olarak akıllıca tabiatın cömertliklerinden yararlanılması anlamına gelir. İslam'ın ahlaki kanunları bir anlamda hayvanlar, bitkiler, madenler ve gerçekte cansız alemin bütününü kucaklayarak insan toplumuyla kendisini sınırlamaz. Bu dünyada iyi bir Müslüman olarak yaşamak, Allah'ın hikmetini her yerde görmek ve yarattıklarına onun bize baktığı gibi bakmaktır. İyi Müslüman daima şunu hatırında tutmalı: tabii nizamın düşündürücü ahengi, çeşitliliği ve güzelliğini yaratan, besleyen ve koruyan ve diğer yaratıklara haklar tanıyıp onlara karşı insanı sorumlu tutan da Cenab-ı Allah'tır. İşte bizler söz konusu böyle kurulu bir dünyaya doğuyoruz. Fakat sosyal hayatın ürettiği bir bilinçle doğal çevremizle ilişki içine girmekte zorlanıyoruz. Çocukluktan itibaren gerek ailemiz ve gerekse yakın sosyal çevremizden aldığımız düşünce ve davranış tarzıyla tabii çevremize yaklaşıyoruz. Dolayısıyla sosyal çevremizin görmediği veya görmezden geldiği pek çok şeyi biz de görmüyoruz sosyal bir varlık olmamız hasebiyle. Çevremizde farkına varmamız ve korumamız gereken birçok şey olmasına karşın çoğunlukla bu farkındalıktan uzak bir pozisyondayız. Çünkü bunları ya biz kurmadık, hakikaten zaten varlardı, ya da her gün göre göre alışkanlık kazandık. Her an teneffüs ettiğimiz havanın, ışık ve ısısına muhtaç olduğumuz güneşin, oksijenin, oksijen üreten ağaçların, bize psikolojik bir haz veren, toprağı tutan, yağmuru tutan, birçok faydası olan, yeşilin, içimizi açan berrak mavi gökyüzünün, zümrüt yeşili rengiyle insanları kendine çeken denizin varlığını ancak bunların başına bir iş geldiğinde, bunlarda bir bozulma başladığında fark edebiliyoruz. Ve insan için ne büyük bir değer olduğunu işte o zaman anlıyoruz. Halbuki İslam'ın öğretisinde işte Cenab-ı Allah her şart altında tabiatın bu bizim güzellik olarak tanımladığımız unsurlarına, gökyüzüne, yıldızlara, güneşe, aya, toprağa, yağmura, yeşilken yanan oduna, o yeşil odundan ateş çıkaran Cenab-ı Allah'a vardıracak bir düşünce sistemiyle dikkat çeken Cenab-ı Allah, sürekli tabiata dikkat çeken bir Cenab-ı Allah'a yönelmek, ona rücu etmek, onun iradesine ram olmak aslında bizim en mühim vazifemiz, Müslüman olmanın gereği. Ancak işte sürekli gördüğümüz için, sosyal bir çevrede yaşadığımız ve onlar görmediği için bizler de tabiatın bu unsurlarından çok çok uzaklaşıyoruz. Kur'an, yeryüzü ve gökyüzündeki canlı cansız bütün varlıkların belli bir ölçü ve dengeye göre yaratıldığını beyan ediyorken, insanın tabiattan faydalanma esnasında bu ölçü ve dengeyi bozmaması gerektiğine de dikkat çekiyor Rahman suresinde. Ölçülü ve dengeli biçimde tabiatla ilişki içine girmek, insan türünün mümkün olan en uzun sürede tabiattan faydalanması sonucunu doğuracaktır. Başlangıcından itibaren kıyamete kadar insanlık tabiatta olanı kullanacak, ondan faydalanacak ve hayatı için gerekli olan şeyleri elbette ki ondan çıkaracak. Ancak tabiattaki maddelerden bir kısmı hemen kullanıma uygun olmayıp pek çok madde ise ham halde bulunuyor. Ham halde bulunanlarsa üretim mekanizmalarından geçirilerek kullanıma uygun duruma getiriliyor. Bu yüzden insan ihtiyacı olan pek çok şeyi üretmek zorunda. Ama üretme, aynı zamanda tabiatta olanı tüketmek, buna bağlı olarak da bu sebeple de tüketirken olduğu kadar üretirken de dikkatli olmak zorunda. Ortaya çıkan bu tahribat bir eser ve bu eserin müellifi, bu eserin sanatkarı da maalesef biziz. Bir dinamik olarak İslam'a yaslandığımızda ilk olarak İslam, Müslümanlara, bütün varlıklara saygı duymayı, onların hayat hakkına ilişmemeyi öğretiyor. Çünkü her Müslüman, yedi kat gök, yeryüzü ve bunlarda bulunan varlıklar Allah'ı tesbih ederler. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur inancını taşır. Buradan hareketle Müslümanların çevreyi sorumsuzca tahrip etmeyeceğini, edemeyeceğini, tabiatı bilinçsizce kullanmayacağını, kullanamayacağını söyleyebiliriz. Rahatlıkla ifade edebiliriz bunu. İkinci bir mesele de şu. Müslüman bir insan kendisinin Allah'ın isimlerine mazhar olduğuna, bu isimlerin kendisinde tecelli ettiğine inanır. Ve Müslümanın da en mühim sorumluluklarından bir tanesi işte Cenab-ı Allah'ın bu isimlerinin bir tecelligahı olmak, onları tecelli ettirmek için çalışmaktır. Allah'ın isimlerinden bir tanesi Kuddüs. Kuddüs, mukaddes, temiz, pak olan anlamına geliyor. Bu ismin bir tecellisi olarak Yüce Rabbimiz, yeryüzünde sürekli olarak meydana gelen tabii kirlenmeleri kurmuş olduğu ekolojik sistemle sürekli temizliyor. Evet, Cenab-ı Allah temizdir, mukaddestir, aynı zamanda temizleyicidir ve sürekli temizleyicidir. Her mevsim ölen binlerce hayvan leşleri, kurumuş bitki artıkları istihaleye tabi tutulmakta ve temizlenmekte. İstihaleden kastımız burada kimyevi bir gelişme, insanın işte canlıların veya organik maddelerin parçalanması. Ayrıca rüzgarlar vasıtasıyla yeryüzü adeta süpürülüyor ve yağmurlarla yıkanıyor. Sadece yeryüzünün süpürülmesi derken toprağın süpürülmesi değil, çeşitli bölgelerdeki kirli havanın da süpürüldüğünü, rüzgarla süpürüldüğünü ve taze havanın ormanlardan, denizlerden, ki en taze havanın denizlerde olduğunun bir kez daha altını çizelim. Çünkü dünyanın ihtiyacı olan oksijenin %70'inden fazlası okyanuslarda üretiliyor. İşte okyanuslardan denizlerden taşıdıkları o taze havayı şehirlerin içlerine getiriyorlar. Elbette şehrin içindeki o kirlenmiş havayı da süpürüyorlar. Bu noktada Müslüman Kudüs isminin bir yansıması olarak kendisini ve çevresini temiz tutması gerektiği inancıyla hareket eder ve üzerine düşeni yapar. Yani Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir sistem var, rüzgarın yeryüzünü temizlemesi. Eğer insan bu rüzgarı engelleyecek bir şey yapıyorsa bu tekebbür alametidir. Yani bu insanı çokça referans alıyoruz Turgut Cansever'in ifadesiyle şirke götürür. Tabiatta çelişki oluşturmak, çelişkiye neden olmak, tabiatın o seyrini, o tabii seyrini değiştirmek. Ayrıca Müslümanın Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması gerektiğini öğütleyen bir kutlu söz, bir kelam-ı kibar var. Bu konu bağlamında düşünülecek olursa, çevre bilincine sahip olma ve çevre kirliliğinin önüne geçmenin de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın yeryüzünü imar görevini insana yüklediğini beyan ediyor. İnsan tabii veya dini bir görev olarak elbette ki yeryüzünü imar edecek. Ama bunu tabiatı tahrip etmeden yapmalı. Müslüman ahlakı bunu gerektirir. Allah'ın bu emrini çok iyi bilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de imar faaliyetlerine katılarak yaşadıkları şehrin mamur hale gelmesi için çalıştı. Elbette bu mamur hale gelmesi orada çeşitli imar faaliyetlerinin, yani bina sistemlerinin kurulması, binaların yapılması, işte Mescid-i Nebevi'nin yapılması şeklinde anlaşılmamalı salt olarak. Buradaki imar faaliyeti elbette gönüllerin imarına yöneliktir. Gönülleri kazanmak, gönüllerin İslamlaşması ve İslam kalmasını sağlamak amacıyla bir kurgudur. Aynı zamanda biz Medine'de Hazreti Peygamber'in su kuyuları açtırdığını, sahabi efendilerimizi, ensarı, muhaciri bu konuda teşvik ettiğini, ağaçlandırma çalışması yaptığını, ağaçlandırdığını ve çok ilginçtir, hacca gidenler de bilirler. Mekke nasıl haram bölgeyse Medine de haram bölgedir. Hazreti Peygamber'in bir hediyesi olarak veya bir talebe olarak Cenab-ı Allah'ın bir hediyesidir. Orada da bitkinin, hayvanın korunması esastır. Onlara zarar verilmemesi esastır. Bir nevi bugün sit alanı diyoruz bu tabii korunmuş alanlara. İşte bir ağaç yaprağının dahi koparılmasının yasak olduğu bölgeler vardır. Canlılara zarar verilmesinin çok ciddi cezalarla karşılık bulduğu bölgeler vardır. Sit alanları vardır. Aynı bu şekilde Mekke ve Medine'de sit alanı ilan edilmiştir. Cenab-ı Allah'ın bir hediyesi olarak bunların tahribatı bir yana Hazreti Peygamber tarafından da sürekli teşvik edildiğini, sadece bu bölgelere has değil bir ahlak olarak teşvik edildiğini de biliyoruz. Çok meşhur bir hadis-i şerif, kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir ağaç fidanı var ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin. Kim bir ağaç dikerse onun için ağaçtan hasıl olan ürün kadar Allah sevap yazar. Her kim boş, kuru ve çorak bir araziyi ihya ederse bu amelinden dolayı Allah tarafından mükafatlandırılır. Herhangi bir canlı ondan faydalandıkça orayı ihya edene sadaka yazılır. Müslümanlardan bir kimse bir ağaç dikerse o ağaçtan yenen mahsul mutlaka onun için sadakadır. Yine o ağaçtan çalınan meyve de onun için sadakadır. Vahşi hayvanların yediği de sadakadır. Kuşların yediği de sadakadır. Herkesin ondan yiyip eksilttiği mahsul de onu dikene bir sadakadır. Gibi birçok muhtelif hadis-i şerifler bu duyarlılığın ve çevre bilinci oluşturmaya teşvikin tam bir göstergesidir. Tabiatı sevmeyi, çevreyi korumayı, temiz tutmayı bir bilinç haline getirmenin Müslüman için açıkça söylenmiş bir İslami emir olduğunu bugün programımızda ortaya koymaya çalıştık. O halde Müslümanlar çevreciliğe sahip çıkmalı. İnsan, tabiat, canlı haklarının, Cenab-ı Allah'ın verdiği hakların korunması için mücadele etmeli ve bu bilinci yaygınlaştırmalı. Bu bilinci yaygınlaştırmak için cehdine sürat vermeli, azmini artırmalı diye düşünüyoruz. Evet, sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, bir İslam Şehri programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı, yeniden İslam Şehri'nden sizlere seslenmeyi murad ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.